Ayrım 7 Şuradan Buradan Fahrettin Akıcı, sayfa 61. Yıllarca döner sermayemizdeki memurlar döner sermaye tazminatı alamadılar. Bunun için bir hastanenin bir bölümüne bağlanmamız gerektiğini Erdem Takçı'ya anlattım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Benim imza yetkim elimden gidecek dedi. Oysaki genel sekreterdi ve herkese emredebilirdi. Senelerce bu gelirle memurlarımıza gideceğine, maliyeye ve lüzumsuz harcamalara gitti. Buradaki bütün memurların Erdem Takçı'da kul hakkı vardır. Çünkü imza yetkisi gibi basit ve çürük bir bahaneye sığınmıştı. 1990'lı yıllarda rektör yardımcısı İTA amirimiz olmuştu. Çok dürüst ve aynı zamanda korkak bir profesördü. Bunun için de her evrakta Erdem Takçı'nın imzasını görmek istemişti. Bir gün tahsil ettiğimiz bir çeke Erdem Takçı imza atmak istedi. Ben bunu kabul etmemiştim. Çünkü kanunların bize verdiği yetkiye göre çekte İTA amiri ve saymandan başkasının imzasına gerek yoktu. Bana kurşun kalemle imza atmak istediğini söyledi. Bunu da kabul etmedim ve bu konuda benim dediğim olmuştu. Aslında kurşun kalemle imza atmasında bir sakınca yoktu. Yine bir gün bankaya yetki yazısı yazıyorduk. Yazı metninde birinci imza yetkisi ve ikinci imza yetkisi ibaresi yer alıyordu. Kanunların bana verdiği yetkiye göre birinci imza yetkisi bana aitti. Erdem Takçı ve rektör yardımcısının ukalalığı ve ricaları sayesinde birinci ve ikinci ibarelerini yazıdan kaldırdık. Türkiye'de meşhur bir laf vardır. Bir defa anayasayı delmekle bir şey olmaz denir. Erdem Takçı da böylece anayasayı bir defa delmişti. Türkiye'de ve böyle kurumlarda haksızlıklar, yolsuzluklar yine de oluyor. Çünkü her şey kuvvetlinin ve imzacının elinde. Erdem Takçı ile ve Süreyya Özer'le beraber epeyce çalıştık. Bunlar satın almada teklif mektuplarının 7-8 tane olmasını istemişlerdi. Bunun bir şey değiştirmeyeceğini 40 defa anlattım. Yeter ki piyasa dürüst olsun, memurlar dürüst olsun, imzacılar dürüst olsun dedim. Çünkü piyasadaki her firmada onlarca başkalarının teklifleri var. Onun için sen istediğin yere istediğin kadar teklif mektubu yaz. Süreyya Özer geldiğinde onunla 15 sene önce satın alma müdürü olarak çalıştığımız söylendi. Hiçbir şey hatırlamadı. İşte böyle amirlerle Türkiye idare ediliyor. Erdem Takçı ve sekreteri aynı zamanda tam bir ukalaydı. Ama benim gibi kanunları fazla bilmediklerinden bakın onlara nasıl bir oyun oynadım. Bir sene bütçeyi hazırladım ve sekreterine 4 defa haber verdiğim halde Erdem Takçı ile beni görüştürmedi. Ben de hiç kale almadığımdan bütçeye senato karar tarihini ve numarasını verip Sayıştay'a gönderdim. Bu 2 sene böyle oldu. Döner sermayedeki bütçelerin Sayıştay denetçileri tarafından bir önemi yoktu. Çünkü Sayıştay denetçilerini ve kitaplarını çok iyi biliyordum. Bu konuda hukuk müşavirliğinde Emel Hanım'dan sonra bir arkadaş çalışıyordu ve çok bilgiliydi. Bu arkadaşın bilgisine fazla itibar etmediklerinden ileriki senelerde ellerinden kaçırdılar. Hukuk ve diğer konularda kanunları ve kaideleri çok iyi biliyordu. Sayıştay denetçileri bütçe, diğer evraklardaki yazılara, diğer muhasebe kayıtlarına bakmazlardı. Onların baktığı klasik olarak satın almalar ve kasaydı. Şimdi burada Erdem Bey'e söylüyorum. Arkadaş sen nasıl müdürünün 4 defa ikazına kulak asmazsın? Sanki senin altındaki amirler senin kölen. İşte benim gibi denetimi kuralları ve kanunları iyi bilen akıllı birisi çıkar ve seni 6-7 defa aramaz. Erdem Bey yanında çalıştırdığım ve 65 yaşına gelmesine rağmen kanunları bilmeyen hukuk müşavirinden bahsedeceğim. Yine Hacettepe'de bir olay olmuştu. Bu duruma göre bu olayın üzerinden 5 sene geçtiğinden zaman aşımı olmuştu. Ben bunu Süheyla Hanım'ın yanında ikinize de söyledim. Hukuk müşaviri yanında çalışan avukatlara kanunları incelemelerini söyledi. Onlara bile 5 senelik zaman aşımı kanununu söylediğim halde dosyaya bunu koyamadılar. Fakat 3-4 ay sonra beni bir üst makam haklı çıkardı. Bunu sen nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben 13 yaşımdan beri muhasebeciyim ve bu durumlarla çok karşılaştım. Hacettepe'deki iki kooperatifin defterini 3 defa düzelten benim. Benden önce düzeltmesi için Süreyya Bey'i çağırmışlar. Zat-ı muhterem birkaç günde pes etmişti. O hesaplarını düzeltecek kişinin piyasa tecrübesi olması gerekiyordu. Çünkü kooperatifin muhasebecisi 44 tane hesap açmıştı. O zamanlarda hastane saymağının Erdem Bey'e epey yağ çekmiş olacak ki Erdem Bey onun için muhasebe ülhülla demişti. Hacettepe'de 13 tane saymanlık vardı. Benden hariç 10 tanesi saymanlığın 8-10 hesabından fazlası yoktu. Eski saymanların en iyilerinden biri Selahattin Özsoy'dur. Çünkü bankadan buraya gelmişti. Ben ise piyasa muhasebecisiydim. Bir de Haydar Titik çok iyi muhasebeciydi. Gerisi ise okuyup okuyup muhasebeci oldular. Bu Selahattin Özsoy 2 sene bana piyasa defteri verdi ve tutturdu. Erdem ve Süreyya Bey'e bir şey daha duyururum. Diyarbakır'dan, Bolu'dan ve Trabzon'dan bana kurs almak için saymanlar geldi. Bu konuda ve yukarıda anlattığım konularda muhasebemizde çalışan 10 personel şahittir. Bazı konularda ise matbaamızda çalışan 40 artı 40 eşittir 80 personel şahittir. Burada 40 kişi emekli olup gittiği için bu şekilde cümle kullandım. Yalnız Yiğit'in hakkını Yiğit'e de vereceksin. Erdem Bey evrakları sonuna kadar okurdu. Sistemde hata yapmış, ukala olmuş, bunlar ayrı bir konu. Bir gün matbaadaki kağıtlardan anlamadığından otokopi kağıdının başına F getirmek suretiyle düzeltmeye kalkışmış. Memurum Sabrican bunu ona hatırlattı. Başka günlerde de evraklarda bu gibi düzeltmelere gitme. Çünkü otokopi kağıdı da var dedi. Yine bir gün Erdem Bey mühürümüzde rektörlüğün ibaresini göremez. Bunu bize bildirdi. Biz de bunun bir kanun gereği olduğunu anlatıp gerekli evrağı gösterdik. Yani Erdem Bey çok dikkatli birisiydi ve evrakları okurdu. İta amirlerimize bazı matbaa kurallarını anlatıp onları inandırmıştık. Fakat son zamanlarda Erdem Takçı ve Süreyya Özer Nuh deyip peygamber demiyorlar. Bizim de ağzımız eskimediğinden onlara üst üste birkaç defa anlatırdık. Bunlardan birkaç tanesini zaten yazdım. Yine böyle bir konuyu şimdi izah edeceğim. Matbaaya aldığımız bobini tek metal sanayiden alıyorduk. Bu tek metal sanayi Türkiye'de bobin konusunda bir taneydi. Sayın okuyucularım belki de hayret edeceksiniz ama bobin konusunda Türkiye'de başka firma yoktu. Buna bu iki zat muhterem inanmadılar ve siz niye 7-8 teklif almıyorsunuz dediler. Bu konuyu onlara bir ayda bile zor anlattık. Tabii ki biz haklı çıktık ve tek metal sanayiden bobin alımları devam etti. Yine çamaşırhanedeki makinanın keçesini iki firma satmaktaydı. Bu konuyu bile çamaşırhane müdürüyle o iki zatı muhtereme zar zor anlatmıştık. Erdem Bey'in zamanında matbaaya Japon makinesi alacağımızda 3 sene kârı az gösterip parayı maliyeye yatırmamıştı. Döner sermayemize 2 defa denetçi geldiği halde bunları bulamadılar. Denetçilerin çoğu siyasalcılardan oluşuyordu. Çünkü Türkiye'deki denetçilerin başı siyasalcıdır. Onun için kendi adamlarını tutuyorlar fakat piyasa muhasebesini anlamadıkları için beni yakalayamadılar. Bu denetçi ve siyasalcı konusuna başka yazımda da değineceğim. Burada yeri gelmişken Erdem Bey'in bir defa daha kutlamam gerekir. Çünkü bunun bulunamayacağına onu inandırmıştı. O da bana güvendiğinden bu yola başvurdu. Eğer yakalanmış olsaydık faiziyle birlikte bu paraları bizden alırlardı. Süreyya Bey yazılara, içeriğine, yazıların ve rakamların bolluğuna dikkat ederdi. Ben de ticaret lisesinden gelmeme rağmen Sanıştay denetçilerinin böyle şeylere bakmadığını bildiğimden dikkat etmezdim. Bana gıcık kapmıştı ve beni görevden alacak yazıyı bana göstermişti. Fakat o kağıdı kendisine yedirdim. Bütün personelim ve kendi memuru da şahittir. Nasıl mı yedirdim? Bu da saymanlık sırrı. Yağcı bir yüksekokul mezunu elemanı vardı. Benim yerime onu geçirmek istiyordu. Süreyya Bey, acaba bu kitabı okuduktan sonra benim hakkımda hala olumsuz mu düşünecek? Süreyya Bey'e burada bir şey daha sormak istiyorum. Benim için o yazıyı yazdı. Peki daha sonra yüksek yerlere gelen 3 memurum vardı. Şimdi sana o memurlarını anlatacağım. 70 ve 80'li yıllarda müdürlük yaptığım bölümde bu yüksek yerlere gelen 3 memurum gibi bütün personelin odalarının kapısını kapatıp içeride kumar oynuyorlardı. Onları da kaç kere yakalamışsın? Peki onların niye yükselmesine engel olmadın? Bir gün Süreyya Özer dairemize gelip bizleri bulamamıştı. Bizler matbaaya çay içmeye gitmiştik. Yalnız oraya bir kişi bırakmıştık. O da daireyi terk edince Süreyya Özer benden savunma istedi. Ben de dalga geçer gibi çay ve şekerin bittiğini, bizim de aşağıya çay içmeye gittiğimizi yazdım. O yazıyı dosyasına koydu. O yazı kimin işine yaradı? Böyle şeyler olabilir. Çünkü ben oraya bir memur bırakmışım. Onun da acil olarak hastaneye gitmesi gerekiyormuş ve gitmiş. Sanki bütün işler durdu. Çünkü bir saat sonra hepimiz yerimize geldik. Erdem Takçı ve ondan sonra gelen Süreyya Özer zamanında tüzüğü aykırı olarak sinekle mücadele ettik. Bunların yanlış olduğunu ikisine de söyledim ama beni dinlemediler. Bunların ikisi de ukala ya da illa kendi dedikleri olacak. Neyse ki buradan bir şey çıkmadı. Süreyya Özer zamanında Mehmet diye bir eski memurum vardı ve onunla akreditif konusunda tartıştık. Bak Süreyya Özer ve Mehmet Bey, bende yönetmelik hala var. Orada bir şey yazıyorsa, ki yazıyor, akreditif bölümünü kurabilirsin. Orada Hacettepe'ye bağlı olursun yazmıyor. Şimdi de olsa bari biraz kafanızı çalıştırın. Bir sene matbaaya makine almak için ihale yaptık. İki şefin ve makine bölümü elemanlarının hatalarından dolayı makineyi alamadık. Dolayısıyla para da maliyeye gitti. Yine bir sene fazla paramız olduğundan dolayı odama kütüphane ve matbaaya bazı şeyler alalım dedim. Bu defa da Erdem Takçı karşı çıkmıştı. Neymiş efendim, Hacettepe'nin teknik bakımı varmış. Biraz akıllı düşünün beyler, biz döner sermayeyiz ve ayrı bir kuruluşuz. Bizden 10-15 sene sonra peki matbaada bunlar nasıl yapıldı? Paramızın olduğunu söylediğimde matbaadaki bütün personeller matbaanın döşemesinin yapımını, matbaanın duvarlarının yapımını, matbaanın tavanının yapımını ve odaların yapımını niye düşünemediler? Bunlar da 10-15 sene sonra yapıldı. Demek ki 10-15 sene öncesine dönersek ben haklıydım. Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde vekaleten saymanlık yapmıştım. Genel sekreterimiz ve benim amirim olan Erdem Takçı oradan bir görevlinin vekaleten saymanlık yapıp yapamayacağını maliyeye bir yazı ile sormuştur. Bak Erdem Takçı, bunu bana ve bazı saymanlarına sorsan sana söylerdik. Bunu muhakkak hukuk müşavirliğine sormuştur. Onların bir şeyden anlamadığını zaten önceden yazmıştım. Bunun nüfus etütlerindeki o yüksek öğrenim mezunu bey niye bilememiş hayret ediyorum. Çünkü o şahıs benimki gibi 45 senelik muhasebeciye akıl vermeye kalkmıştı da onu ben kovmuştum. Şimdi burada matbaadaki iyi ve güzel olaylardan, şakalardan bahsedeceğim. Matbaadaki personele senelerce bayramlarda şeker alırdık. Yine bir bayramda paketleri matbaaya gönderdim. Matbaadaki mücelli tane bölümü memurları paketlerin içine para koyup Atilla Kale'ye oyun oynamışlar. Tabii ki Atilla Kale kendi paketinde para bulamayınca soluğu yanıma aldı. Bana hakaretler etmeye başladı. Ben de geri dönmemesi kaydıyla Atilla'ya parayı verdim. Matbaadaki Mürsel Aynacıoğlu bana mukavvadan pençe yapmıştı. Yine bir gün Mürsel 513 boya ile ayakkabımı boyamıştı. Tabii ki ayakkabının boyasının parlaklığı ve ıslaklığı bir haftada anca geçmişti. 1980'li yıllarda dev gençliği olan Yılmaz Tuncer hapse girmişti. Orada Saidi Nursi'nin kitaplarını okuyup saf değiştirmişti. Daha sonra matbaadaki arkadaşlarına az yiyin ve şöyle böyle yapın diye öğütler vermeye başladı. Ben ise daireye her sabah börek getirirdim. Yılmaz Tuncer'in bölümünde Hasan Alaca adlı Aytekin Bobin ve ben bu böreği yerdik. Tabii ki az yiyin diye millete öğüt veren Yılmaz, böreğin en azından yarısını götürürdü. Biz ise kalanını yerdik ve gülerdik. Bir gün Süreyya Özer hiç gelmediği dairemize geldi. Önce radyoyu kapattırdı ve bizlere bir işi sordu. İşi fazla kurcalayınca 7 kişilik memurunun yanında ağzının payını verdim. Çünkü görevime müdahale etmişti. Hatta bu memurlarından birisi onun sonradan sekreteri olmuştu. O sekreter kız ve kapıdaki korumacı memur ben müdürüme haksız olduğu zaman da bağırdığımda her zaman duydular. Miço'ya yani manevi evladım para verip şuraya yatır derdim. Parayı benden öğleden sonra alıp o akşam evine giderdi. Ertesi gün daireye geldiğinde diğer arkadaşlarımız Miço parayı yatırmış ve makbuz evde kalmış, paranın üstü de evde kalmış derlerdi. Ben de Miço'ya sorardım ve aynı cevabı alırdım. Herkes hep bir ağızdan gülmeye başlardı. Tabii ki parayı harcamış olduğu anlaşılırdı. Yeniden para verip işimi gördürürdüm. M. Nejat Ertürk zamanında sesimin yüksek çıkmasıyla ilgili olarak beni bir doktora göndermişti. Sesimdeki tandasyon hastalığını bu doktor bana söylemişti. Bu tandasyon hastalığından başka sayfalarda da bahsedeceğim. Bu Nejat Ertürk'ün başta fıkra olmak üzere genel kültür ve diğer bilgileri çok iyiydi. Ömer Katlı diye bir teknik şefimiz vardı. Para isteyecek adamı 5 metreden anlardı. Adam buna para istemek için 2 metre yaklaştı mı hemen kendisi para isterdi. Tabii ki adam da para isteyemeden geri dönerdi. Elemanlarımızdan Sadık Uyan'ın saç kıran hastalığına Hacettepe çare bulunamamıştı. Biz günlerce bu hastalığı anlayan berber aradık ve Ulus'ta bulup Sadık Uyan'ın saç kıran hastalığını geçirdik. Benim saymanlık odamdaki masam çok dağınıktır. Çünkü dağınık masada evrakların ve diğer belgelerin nerede olduğunu bilirsin. Bu sanki bir sinerjidir ve kolaylıkla bulunur. Bir gün babam Muharrem abiye masamı toplatmış. Ben ise bir evrağımı 3 gün aramıştım. Tembih etmeme rağmen Mehmet Aydoğmuş ve Sabri Can da bir gün masamı toplamışlardı. Bunun üzerine onlara çok büyük fırça atmıştım. Masamda her türlü evrak vardı. Hatta döner sermaye ile ilgili bazı önemli evraklar bile vardı. Fakat çok kalabalık olmasına rağmen dağınık vaziyette tutardı. Faruk Yalın, ben ve Hacettepe'deki elemanlarımızla bir kooperatif kurduk. Sonra da ben başta olmak üzere herkesin üzeri çizildi. Bu benim getirdiğim elemanlar sayesinde kurulan kooperatifte ben kelaynak sürüsü yerine konulmuştum. Faruk Yalın'ın ölümünden sonra beni kooperatiften attılar. Amcamın oğlu, amcamın kızı Lütfü derdi çok ve Faruk'un kardeşi Faysal'a hakkımı helal etmiyorum. Bu gibi konuları başka yerlerde de yazdım. Yalnız oralarda hep hakkımı helal etmiştim. Ama burada durum farklı. Amcamın kızına bir gün 2 saat içinde para lazım oldu. Beni aramıştı ve matbaaya inip bütün memurlarımdan 50 kişi ceplerinde harçlıkları haricinde ne varsa aldı. Çünkü 2 günlüğüne parayı istemiştim ve bana güvendikleri için hemen paralarını vermişlerdi. Benim onlara nasıl güven verdiğimi bu konuyla hemen anlamalısınız. İhsan Doğramacı personel kanunu çıkmadan önce bir gün memurlarına kızıp sizlerin hepsini işten atarım diyor. Hamam önüne gidip oradaki hamalları arabaya yükleyip Hacettepe'ye getirir ve memur yaparım diyor. Nasıl olsa onlar bile işleri yavaş yavaş öğrenirlerdi. İhsan Doğramacı yine bir gün asansörde bir memuru ile karşılaşır. Bu memur asansörde yanlışlık yapan hocayı tanımaz ve bir güzel kalaylar. İhsan Doğramacı ise memurun ismini ve yaka numarasını öğrenip memuruna ay başında zam yapar. İhsan Doğramacı çalışana hakkını verirdi. Bir gün demirbaşlar kontrol edilirken çoğu demirbaşı yerinde bulamayan Ayniyat Saymanı bu durumu hocaya şikayet eder. O da Hacettepe'de hiçbir şey kaybolmaz ve yer değiştirmiştir der. Tabii ki milleti de güldürür. Sabrican çalıştığı zamanlarda çok nankörlük yapmış. Daha sonra bunu elemanlarımdan öğrendim. Bir gün bana kızıp ah bir ortaokul diplomam olsa buraya sayman olurdum demiş. Elini de masaya sertçe vurmuş. Onun güvencesi ve bu şımarıklığı ona göre hemşerisi Erdem Takçı'ydı. Biraz da bu konulardan bahsedeceğim. Grand tuvalet ve süslü giyinen, birazcık da çalışır görünen ve bol bol yağ çeken kişiler bu Türkiye'de el üstünde tutuluyor. Sabrican da böyle birisiydi. Bu Sabri'yi de herkes ama herkes iş yapıyor zannedip el üstünde tuttu. İlkokul diploması vardı ve yüksekokul diploması olsaydı Hacettepe'nin altına ray döşeyip kökten götürürdü. Sayın Sabri Bey senin o lafı söylediğin zamanlarda değil, ortaokul mezunu 2 senelik yüksekokul mezunu bile sayman olamıyordu. Ben o lafı önceden duysaydım seni hemen kapıcılığa terfi ettirirdim. Memurların benden de şüphelendikleri için bana söylememişler. Hatta sen emekli olduktan sonra seni sekreterimden sayman diye kaç tane firma sahibi aradı. Bir gün ders araçlarında, bir zamanlar bize bağlıydı, 2 tane hemşerim ve diğerleriyle tartışıyoruz. O sırada solcu arkadaşım, futboldan da arkadaşım Rahmi Köksal yarı uyuklar vaziyetteydi. Tabii tartışma uzayınca karşı taraf A'dan B'ye, B'den C'ye, o zamanlarda aşırı solcuların felsefesi bu idi, geçiyorlardı. Ben ise tartışmayı A'da tutmaya çalışıyordum. Bunu da başarıp karşı tarafı kızdırmıştım. Hatta hemşerilerimden birisi üzerime bile yürüdü. Yarım yamalak uyuklayan Rahmi ayağa kalktı ve Fahrettin haklı dedi. Onları susturmuştu. Rahmi de o zamanlara Hacettepe'de öyle sıradan bir solcu değildi. Kooperatif seçimlerinde bile Selahattin Ata, ki bizlere Selahattin'den dolayı Takunyalılar deniliyordu, destekledi. Çünkü doğru tarafın hakkını veren bir arkadaşımızdı. Mehmet Durur diye bir satın alma müdürümüz vardı. Bu Mehmet ve bazı müdürler çok kötü müdürlük yapıyorlardı. İleriki bölümlerde lüzumsuz işler müdürlüğü hakkında yazı yazacağım. Ben lüzumsuz işler genel müdürü olsam böylelerini görevden alıp pasif göreve verirdim. Çünkü bu gibi adamların memurları çok çekti. Maddi olarak da zarara uğradılar. Memurları köle gibi kullanıyorlardı. Memurlarının çoğuna 60 puan verip kul hakkını da girdiler. Bir gün baraja gittik ve yemek başlamadan ben salataya daldım. Abur cubur yediğim için karnım şişmişti. Ferhat'a karnımı yarım saat çiğnettim. Barajda 2 arkadaşım köpekle zina yaptı. Bir tanesiyle köpek Hacettepe'ye geldi, seni soruyormuş diye senelerce dalga geçtik. 1970'li yıllarda Trabzonlu Delikaya vardı ve o zamanlar yaptığı tahminlerin hepsi tutuyordu. Biz de o zamanlarda ona inanmıştık. Daha Süphaneke Müslümanı bile olmayan bir memur arkadaşımla bu konuda iddiaya girmiştik. Doğan Yılmazkaya diye bir memur arkadaşımız vardı. Daha 22 yaşlarındayken gözünün üzerindeki gözlüğü araması aramızda gülüşmelere yol açmıştı. Arkadaşlarının tellerini bile ezberleyemezdi de rehbere onu arattırmadan ben söylerdim. Akbank Genel Müdürü'nün yanına beni bir akrabam gönderdi. Yaşım 35 civarındaydı. Orada beni Müfettişler Kurulu Başkanı karşıladı. Ben kendisine 35 yaşımda olduğumu ve ben de matematik, Fransızca aramamasını söyledim. Fakat 13 yaşımdan beri muhasebeciyim dedim. Bunun da bankacılığa yeteceğini söyledim. Nuh dedi, peygamber demedi. Neticeye gelirsek diğer konularda da çabuk kızdığım gibi ona da kızdım ve işin peşini bıraktım. Çünkü girdiğim imtihanda mat ve Fransızcayı yapamamıştım. Peki bir düşünün bakalım, kaybeden kim olmuştu? Maaş bakımından zaten ben iyi alıyordum. Hastanede sahte bir doktoru, tahsilsiz ve kafası biraz çalışan bir arkadaşımız fark etmiş. Sonra da bu doktoru yakalatmış. Diğer doktorlar ve bazı görevler bunu nasıl anlamamış, tabii ki hayret verici. Çetin Ateş diye santralde çalışan bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımızın Atıf diye ve sesini kız sesine benzeten diğer bir santralde arkadaşı vardı. Bunlarla nice kişileri kandırıp Kızılay'da yakasında karanfille beklettik. Kendi dairemde ve başka dairelerde bazı memurların nasıl kafalarının çalışmadığına şahidim. Bir elemanımız vardı ve kasa defterini hep yanlış yapardı, kontrol etmezdi, kafası daima dünya işlerindeydi. Aldırmazdı, böyle gelmiş böyle gider bu işler diyerek hükümete kızardı. Dolayısıyla düzgün hiçbir iş çıkarmazdı. Yine bizim dairede bir memurun daha vardı ve bir evrağı 25 senede düzgün bir şekilde dolduramadı. Yine bir gün bizim dairede 3 gün 25 kuruşu aramışlar ve bulamamışlar. Ben geldim ve 1 saatte buldum. Başka bir dairede daktilo elemanı evrağın ortasında Ayşe Ali'yi seviyor yazmış. Bu evrak rektöre gider ve geri döner. Geri döndüğünde yazı fark edilir. Rektör bile bu yazıyı fark etmiyor ve imzalıyor. Yani sizin anlayacağınız yazanın ve imzalayanın kafası başka yerlerde. Vahit diye bir arkadaşımız vardı ve herkesle, hatta müdürü bile Nana diye küfüre alıştırmıştı. Herkes de böyle konuşur ve herkes de onu affederdi. Bir gün matbaaya mücellit ve başka elemanlar alınacaktı. Başta bakanlar olmak üzere yüksek görevliler sıraya girip genel sekreterimizi aramışlar. Tabii ki torpil yaptırtmak için. Ama bu yüksek görevler bile havasını aldılar. Çünkü matbaa müdürümüz yeteneksiz elemanları alıp bir sene onlarla uğraşamam dedi. Yetenek imtihanı yapıp başaranları matbaaya aldılar. Ben hastaneye gelen çoğu kimseye yardım ettiğimi daha önce beyan etmiştim. Başhekim Hayri Bey hemşirelerine ve diğerlerine herkesten çok fazla yardım etti. Hayri Bey'in hemşireleri akın akın gelirlerdi. Tabii ki bütün bu yaptıklarımız kul hakkına giriyor. Hastanede çalışan birisi sırtına yazı yazıp rektörü eleştirmişti. Sonradan onu affettiler ve o şahıs emekli bile oldu. Bir gün mühendis Coşkun Bey teknik bakıma ısıtma böhleri alır. Bunun yanlış olduğunu Şef Mehmet Albayrak söyler ve tekrar değiştirilir. Bunun da yanlış olduğunu Erdem Takçı'ya Mehmet Albayrak söyler. Tabii ki yine haklı çıkar. Alın size bir sürü zarar. Başka bölümlerde de anlatmıştım. Avukatlık, müfettişlik, mühendislik vesaire bölümlerinde de bu konuları anlatacağım. Bu elemanlar kurs görmeden işe giriyorlar ve devlete zarar veriyorlar. Aynı zamanda da bu işi kasıtlı yapanlar bile oluyor. Yine Mehmet Akif Ersoy'un oradan onkoloji hastanesine elektrik çekilir. Mehmet Albayrak buna karşı çıkar. Mehmet Albayrak'ın hakkında aşırı solcu diye dedikodu çıkarılır ve rektöre şikayet edilir. Rektör olaya el koyar ve gerçekler de ortaya çıkar. Tabii ki elektrik hattı Mehmet Albayrak'ın da dediği gibi yeniden çekilir. Alın size bir zarar daha. Ben Hacettepe'de 23 sene çalıştığım anlarda bir sürü saymana yardımcı oldum ve yetiştirdim. Bunların haricinde mahallemde Ankara Gücü'nde futbol oynayan bir arkadaşımızın defterini senelerce tuttum. Eşimin akrabası Mehmet Özkan'ın defterini de senelerce tuttum. Mahallemizdeki pastanecinin oğlunun defterini de tuttum. Mahallemizdeki iki spor totocunun yardımcılığını yapıp Hacettepe'ye senelerce toto oynattım. Toto'yu hem eşimin dairesinde hem de benim dairemde oynattırdık. Bu spor totocuların evraklarını da yine ben doldurur bankaya götürür, kuyrukta bekler ve işlemlerini yapardım. Yılmaz Muhasebe ile ortak iş yaptık. Memurum Mehmet Aydoğmuş'un mahallesindeki kooperatifin defterini tutup tasfiyesini yaptım. Hacettepe'deki ve Beytepe'deki 4 kooperatifin defterini düzelttim. Bu daha zor bir işti. Kumrulu bir arkadaşımın defterini sil baştan yaptım. Bu akrabam Şenol Aydın'dı ve 1. sınıf defterini düzeltip yazdım. Ahmet Faraş'ın Konya'da yaptığı Efes Pilsen İnşaat'ın defterini tuttum. Kültür Bakanlığı'ndaki Doğan Yılmaz Kaya'nın defterini düzelttim. Hala rapor yazısı elimdedir. Beytepe'deki saymanlığın defterini düzelttim. Hacettepe'deki sizin anladığınız manadaki kol bacak döner sermayesinin defterini 2 defa düzelttim. Başlangıç 91 defterini tuttum. Hacettepe Üniversitesi 97 kooperatifinin defterini tuttum. Dolayısıyla 40 senede yaptığım işler toplamda 20'yi bulmuştur. Ben emekli olduktan sonra basın ve yayın merkezinin adını şimdi rektör olan Uğur Erdener Bey basın ve yayın merkezi olarak değiştirmiş. Sayın Uğur Erdener Bey, bu doktorluk yapmaya ve ok atmaya benzemez. Bu alan senin dışında ve 30 senelik ismi sanki matbaada bir şey değişti de değiştiriyorsun. Cahillik yapmışsın. Baki kalmanı istemiyorsan hemen yeniden değiştir. Böylece de kitaba girme. Orada başta Süheyla Hanım olmak üzere çoğunu ezip geçmişsin. Süheyla Hanım ve orada daha önceden çalışan yüzlerce amirler cahil de sen akıllı mısın? Sen tıbbiyeden geldin. Böyle idari konulardan anlamazsın. Çünkü sizin okuduğunuz okulda bununla ilgili tek satır bilgi yok. Basım evinde yayın mı yapıyorsun ki yayın adını veriyorsun? Orası basım ve yayım işini yapıyor. Yayım demek basılan bir şeyi yaymak manasındadır. Oysa yayın ise kitapların yayınlanması yani satılması anlamına gelir. Onun içindir ki oranın adını basım ve yayım olarak tekrar değiştir. Görmek ve bakmak. Bu konu lisede edebiyat kitabımızdaydı. Genellikle insanlarımız bir şeye bakarlar, görmezler. Hocamız sinema seyrederken kısa bir süre uyumaya, bakmakla benzetirdi. Bir maç izlerken tüm ayrıntıları seyretmemek, zaman zaman görüntüyü kaçırmak, azıcık bakmak, başka bir şeyle ilgilenmek, görmemek demektir. Gören bir insan her şeyi hatırlar ve bilir. Kumru'daki maçlarda Burhan Toran benim dikkatli bir şekilde izlediğimi söylerdi. Ve aynı Hacettepe'deki arkadaşlarla maç izlerken pozisyonları bana sorarlardı. Çünkü maçı görerek seyrederdim. Kumru'da Tele 10 oynattım. Maçı 4-4'lük izlediğime ve hatta not tuttuğuma şahit olanlar da vardır. Şimdilerde liselerde bu konuları okutmuyorlarmış. Türkiye'de olduğu gibi okullarda bile uyuya uyuya yata yata okutuyorlarmış. Görmek ve bakmak konusunu iyi bilenler bana hayatta hep artı kazandırdı. Mesela Aydınlık Dergisi MHP dosyası diye bir kitap çıkarmıştı. 1970'li yıllardaki 100 tane solcu arkadaşıma bu dergide bulduğum çok büyük bir hatayı gösterdim. Fakat bu arkadaşlarımdan hiçbirisi bu hatayı bulamamıştı. Bu benim görmek ve bakmak konusuna iyi çalışmamla ilgili bir durumdu. Bu kitaptaki bir resimde bir MHP'linin bir üniversiteye silahla ateş açtığını gösteriyordu. Yalnız bu MHP'linin ayakları havadaydı. Yani resim fotomontajdı. Bunu da ben okurken fark etmiştim. Bu hataya Aydınlık Dergisi'ne niye düştüğünü ben hala şimdi bile anlayamıyorum. Dergi hala bende mevcuttur. Bilgilerinize sunulur. 7. ayrımın sonu, sayfa 71.